yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Matta kesiminin 26. bölümüne geldik. Çarmıh ölümüne gitmeden az önce İsa'nın hayatında gelişen olaylara bakacağız bu bölümde. Onu yakalamak için kurulan planlar, Betanya'da Meryem'in İsa'yı mesetmesi, Rabbin sofrası ilk kez kutlanıyor, Petrus'un İsa'yı inkar edeceği önceden bildiriliyor. Getsemani bahçesinde çekilen ıstıraplar, Yahuda İsa'yı ele veriyor, İsa'nın yakalanması, Kayafas'ın ve Yahudilerin yüksek kurulunun önünde gerçekleşen yargılanma ve elçi Petrus'un İsa'yı inkar etmesi. Evet, 26. bölüme geldik. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında en uzun bölümdür bu. 30. ayetin sonunda bir ara veriliyor sanki. Buraya Yuhanna'nın kaleme aldığı müjde yazısından 15, 16 ve 17. bölümleri koyabiliriz. Bir de 57. ayetin başında doğal bir duraksama görebiliriz. Burada bir bölüm ayrımı yapılmış olsaydı, İsa'nın Yahudi din önderleri önünde yargılanışı ayrı bir bölüm oluşturmuş olacaktı. Bu kadar olayın tek bir bölüm içine sıkıştırılmış olması belki de sorgulanabilir. Son olayların bu şekilde bir bölüme sıkıştırılmış olması bir hareketlilik, bir acil durum senaryosunu verir bize. Bu bölümde yazılan her olay ve ayrıntı İsa'nın çarmıhına işaret ediyor. Bu bölümde olaylar o kadar çabuk ve dakik şekilde gelişiyor ki sanki İsa elinden kontrolü kaybetmiş de olaylar her şeye yön veriyor izlenimi görülebilir. Ancak dikkatle okursak ve ayrıntıları iyice incelersek göreceğiz ki İsa tüm bu baş döndürücü olaylar içerisinde kontrolü bir saniye bile kaybetmiyor. Taht üzerinde oturan kral odur ve çarmıh ölümüne giderken bile bu krallığın verdiği haşmeti ve yetkiyi en güzel şekilde sergiliyor. Bu 26 ve 27. bölümde yazılanları okurken tüm bu olayları İsa'nın Filipi Sezaryası'nda aldığı kararın ışığında görmeye itina göstermeliyiz. Bu kararlılık çarmıh olayından yaklaşık 6 ay öncesi başlamıştı. Bu kararına göre İsa Yeruşalim'e gidip orada dünyanın günahları için çarmıhta ölecekti. Matta 16. bölümde bunu okuyabiliriz. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi ihtiyarlar, başkahinler ve din bilginlerinin elinde acı çekmesi, hem de çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Tanrı'nın çizdiği çizelgeye göre hareket ediyor ve olayların belli bir şekilde gelişmesine yardım ediyor. İki taş arasında sıkışıp kalan bir kurbana benzemiyor. Ne Yahudi din önderlerinin ne de Romalıların politika dolaplarına kurban gitmiş birisiydi. Her gelişme, her olay İsa'nın denetimi altındaydı. Bu bölümü okurken içimizde ona karşı yoğun bir saygı duyguları uyanmalı. Çünkü tüm bunlar değerli dostum bizim kurtuluşumuz ile ilgili olaylardır. İsa sözlerini sona erdirince öğrencilere iki gün sonra Pasah bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. Bu 26. bölümün 1. ayetidir. İsa sözlerini sona erdirince. Hangi sözlerdir bunlar? Tabii ki Zeytinlik Dağı'nda verdiği konuşması. Dünyanın sonu ile ilgili sorularına yanıt verdi ve şimdi onlara başka bir şey söylemek istiyor. Evet, iki gün sonra Pasah bayramı olduğunu biliyorsunuz. İnsanoğlu çarmıha gerilmek için ele verilecektir. 2. ayet. Şimdi 5. ayeti atlayıp orada çok ilginç bir şeyi size okumak istiyorum. Bu sırada başkahinle halkın ihtiyarları adı Kayafa olan başkahinin sarayında bir araya geldiler. İsa'yı yakalayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bu iş bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalığa yol açmasın diyorlardı. Şimdi 2. ayette İsa öğrencilerine çarmıhta öleceğini bildiriyor. Kayıtlara göre İsa bunu onlara 6. kere söylüyor. bu son olaylardan yaklaşık 6 ay önce Filipi Sezaryesinde yine öğrencilerine Yeruşalim'e gidip çarmıhta öleceğini bildirmişti. Şimdi tam ne zaman öleceğini de belirtiyor. Ne zaman ölecekti? Pasah bayramında. Yahudi din önderleri ise başka planlar kuruyorlardı. Bu iş bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalığa yol açmasın diyorlardı. Onu öldürtecek olanlar bunu Pasah bayramında yapmamaya kararlıydılar. Ama İsa Pasah bayramında ölmeye kararlıydı. Ve İsa Pasah bayramında öldü değerli dostum. İsa'nın ne zaman öleceğini Yahudi din önderleri değil, İsa Mesih'in kendisi saptamıştı. Tüm denetim, kumanda İsa'nın elindedir. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında o kraldır ve bazen çaresiz gibi gözükse bile bu sadece bir izlenimdir. Kontrolü bir saniye bile elinden kaçırmıyor İsa Mesih. O halde o hala olayların patronudur. Düşmanları ondan o kadar çok nefret ediyorlar ki onu öldürmeyi planlamışlardı ve bunu kendi zamanlamalarına göre yapmaya karar vermişlerdi. Ancak İsa buna izin vermeyecektir. İsa çarmıh ölümüne yaklaştıkça duruma çok daha hakim oluyor. Şimdi bu olayı geride bırakıp başka bir olaya geçeceğiz. Matta 26:6-7 ayetlerde şöyle diyor. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evindeydi. Bir kadın kaymak taşı bir kapta çok değerli hint sümbülü kokusu getirdi. İsa sofrada otururken yaklaşıp kokuyu onun başına döktü. Matta 26:6-7 ayetler. Yeruşalim ne kadar nefret yeri olarak görülse de Beytanya o kadar sevgi yeri olarak görülebilir. İsa ölümüne gitmeden önceki saatleri Betanya'da geçirdi. Bu olay daha önce cüzzam hastalığıyla boğuşan ama sonra İsa'nın eliyle şifa bulan cüzzamlı Simon'un evinde yer aldı. Ona hala cüzzamlı Simon diyorlar ama aslında şimdi cüzzamı kalmamıştı. Daha önce cüzzamlıydı ve İsa onu iyileştirmişti. Bu adam ki daha önce herkesçe dışlanıyordu, şimdi İsa ile birlikte oturup onunla paydaşlığı olabiliyordu. Daha önce ondan uzak duran birçok insan şimdi onun evine gelip onunla birlikte yemek yiyordu. Bu gerçekten harika bir sahnedir. Bugün İsa'nın düşmanları, değerli dostum, onu tanımıyor. Şifa veren, seven, ağlamış olan ve yargılayacak olan İsa'yı tanımıyorlar. Bir açıdan diyebiliriz ki bu insanlar ruhsal körlük içindeler ve ruhsal açıdan cüzzamlılardır. Gerçeği konuşmaları gerekmiş olsaydı gün boyunca kirliyim, kirliyim diye bağırmaları gerekecekti. Değerli dostum, İsa Mesih'e gelip onun hakkında günahlarından temizlendiğin zaman onunla birlikte oturup paydaşlığın olabilir ki oluyor da. İşte bu bölümde önümüze serilen sahne budur. Yemek sırasında bir kadın ki Yuhanna kaleme aldığı müjde yazısında bu kadının Meryem olduğunu belirtir, çok pahalı bir parfümü getirip İsa'nın ayaklarına döktü. Yuhanna yine bize diyor ki buna itiraz eden Yahuda İskariyot idi. Diğer öğrencileri de itiraz etmeye kışkırtan Yahuda'ydı. Olaya tanık olan öğrenciler öfkeye kapılıp neden boşa harcıyorsun bunu dediler. Matta 26:8. Bu öğrenciler gerçekten fakirlerle ilgileniyorlar mıydı? Bu öğrenciler bana günümüzün insanını anımsatıyor. Sürekli fakirler için bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Ama pratiğe döküldüğü zaman kendileri hiçbir şey yapmazlar. Ülkemizde çok zengin insanlarımız vardır. Ama zenginlikleri oranında yardımda bulunmazlar. Hatta bazıları fakir fukaraya yardım edilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla demeçler bile verirler. Ancak kendileri fazla bir şey yapmazlar. Burada seslerini çıkaran öğrenciler biraz ikiyüzlülük göstermiş oldular. Dostum, fakirlere eğilmek istiyorsan konuşmaktan ziyade eyleme geçip onlara pratik yardımda bulunman gerekir. İnsanlar üzerinde bir etki yaratmak istersen bu konu üzerinde laf ebeliği yapacaksın ama gerçekten ilgileniyorsan sadece sessizce yardım edeceksin. Çünkü diyor Matta 26:9'da bu çok pahalıya satılabilir, karşılığı da bakın yoksullara verilebilirdi diyorlar. Gerçekten pahalı bir şeydi bu. Tahminlere göre söz konusu Hint sümbülü çok pahalıydı ve satılsaydı bir yıllık maaş karşılığında para sağlanabilirdi. İsa onların ne düşündüklerini bilerek onlara "Niçin kadını tedirgin ediyorsunuz?" dedi. "Çünkü o bana yararlı bir iş yaptı." Matta 26 ayet 10. Mesih imanlıları bu konuda ne yapmalılar? Tanrı'yı yüceltmeyen herhangi bir şeye katkıda bulunmamaya dikkat etmelidirler. Aslında herhangi bir sözümüz ya da davranışımız Tanrı'yı yüceltmeyecekse o sözü söylememeliyiz ve o davranışımızda dikkatli olmalıyız. Yardımseverlik iyi bir şeydir ama Tanrı'yı yüceltmeyecekse ben buna katılmak istemem. Çok kez yardımseverlik adına üç kağıtçılık yapıldığını da gördüm. Aslına bakacak olursak Tanrı'dan ayrı yapılan işler sonsuz ve kalıcı çözüm sağlamıyor dostum. Çok kez insanların acil durumları politikacılar ve hatta din adamlarınca istismar ediliyor. Tanrı'nın bizden istediği nedir? Sakin ve şamatasız şekilde mağdurlara yardım etmek ve bunu yaparken reklamını yapmamak. Bu pahalı yağı İsa Mesih'in ayaklarına döken kadın iyi bir iş yaptı. Rab İsa Mesih'in kendisi böyle dedi. Belki de politikacılar bunu iyi bir iş olarak görmeyecekler ama Tanrı bunun iyi olduğunu söyledi. Çünkü yoksullar diyor her zaman aranızda olacaktır ama beni her zaman aranızda bulamayacaksınız. Matta 26 ayet 11. İsa Mesih'e iman ettiğini söyleyenlerimiz sadece sözde kalmasınlar. Onun adını yüceltmek istiyorsak onu hoşnut eden şeyleri yapmalıyız. Onun adına yaraşır işler yapalım dostum. Kadın bu sümbül kokusunu bedenime dökmekle diyor İsa Mesih, beni gömülmeye hazırladı. Doğrusu size derim ki, bu sevindirici haber dünyanın neresinde yayılırsa kadının yaptığı iş de anılacaktır. Matta 26, 12 ve 13. ayetler. Değerli dostum, daha önce cüzzam hastalığına yakalanmış olan ve sonra İsa Mesih'in eliyle şifa bulan bu Simon'un evi, Rab İsa Mesih için bir dostluk ve beraberlik yeri olmuştu. Bu ev ile Yeruşalim kentini kıyaslamaya kalkarsak göreceğiz ki Yeruşalim karanlık ve düşmanca davranan bir yerdi. Ölümünden önceki hafta için İsa Yeruşalim'de tek bir geceyi bile geçirmedi. Gündüzün Yeruşalim'e gitti ama geceleri Betanya'ya dönüp geceyi sevdiği bu insanlarla geçirdi. Şimdi İsa hala aynı şekilde davranır. Onu seven ve onunla birlikte olmak isteyenlere yaklaşır ve onlarla kalır. Dostum, ona yaklaşmak istersen o da sana yaklaşacaktır. Onunla olmak istersen o da seninle olacaktır. Kaymak taşı bir kapta getirilen çok değerli Hint sümbülü kap kırılınca her tarafa güzel kokusunu yaydı. Rabbimiz ne dedi? Doğrusu size derim ki bu sevindirici haber, bu İncil dünyanın neresinde yayılırsa kadının yaptığı işte hatırlanacaktır. Rab İsa Mesih ne kadar doğru konuştu. Şimdi bile bu kadının yaptığı işi size anlatmaktayım. Birçokları kendilerini İsa'nın elçileri sınıfında görmek isterler ama ben kendimi Meryem denilen bu kadının sınıfında görmek isterim. İsa'yı izleyenler arasında sadece Meryem, İsa'nın ölümünün gerçekten ne anlam taşıdığını kavrayabildi ve bir açıdan onun ölümüne ortak oldu. İsa'nın elçileri ise onun ölümüyle ilgili noktayı tamamıyla gözden kaçırdılar. Meryem olayların ortasında değildi. Ama yine de ruhsal durumu diğerlerinden daha iyi anladı ve bu anlayış içerisinde İsa'yı mesetti. Acaba bu Hint sümbülünü boşa mı harcamıştı Meryem? Ki bu Meryem İsa'nın annesi değil başka bir Meryem'dir. Hayır. Kutsal sözde görüyoruz ki İsa çarmıhta ölüp mezara gömüldü ve ertesi gün sabah erkenden diğer kadınlar İsa'nın cesedini yağla meshetmek amacıyla mezara geldiklerinde onu orada bulamadılar. Kadınlar beraberlerinde getirdikleri yağı kullanamadılar. Çünkü İsa mezarda değildi, ölümden dirilmişti. Demek ki onu ancak Meryem meshedebildi. Dostum biz de kaymak taşlarımızı kırıp en değerli şeyimizi Rab'be sunmalıyız. İsa Mesih adına bu işi yapmalıyız. Dünya onu tanımıyor. Bu nedenle yaptığımız her işte, söylediğimiz her sözde, her davranışımızda onun adına yücelik getirmeye dikkat etmeliyiz. Yaptığımız işler bizi değil, onu yücelsin. Şimdi o aydınlık manzarayı bırakıp bir başka karanlık sahneye çıkıyoruz. Madde 26, 14-16 ayetlerde şöyle okuyoruz. Bunun üzerine 12'lerden biri olan Yahuda İşkariyot adlı adam baş kahinlere yaklaştı. İsa'yı elinize teslim edersem bana ne vereceksiniz diye sordu. Onlar da kendisine 30 gümüş verdiler. O andan sonra Yahuda İsa'yı ele vermek için elverişli ortamı kollamaya başladı. Meryem'in yaptığı iş ile Yahuda İşkariyot'un yaptığı bu işi kıyaslayacak olursak hemen bunun ne kadar karanlık ve kalleş bir iş olduğunu fark edeceğiz. Ünlü yazarlardan Dante, Cehennem adlı yazısında Roma İmparatorunu bıçaklayıp öldüren Brutus ile Yahuda'nın yaptıklarını aynı düzeye koyar ve en alçak bir davranış olarak betimler onu. İnsanın yapabileceği en kalleş, en aşağılık işi yaptı Yahuda. Sadık kalmaları gereken kişiye kalleşçe davrandılar. Yahuda, İsa'yı ele vermek için elverişli ortamı kollamaya başladı diye yazar. Planlı bir davranıştı bu. İsa yalnız iken, yani kalabalıklar onunla birlikte olmadığı bir zaman tutuklanacak. İşte Yahuda böyle bir ortamı kolluyordu. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'ya yaklaşıp sordular. Passa yemeğini yemek için nerede hazırlık yapmamızı istiyorsun? O da kentte o kişinin yanına varın dedi. Kendisine öğretmen vaktim geldi, Passa yemeğini öğrencilerimle birlikte evinde kutlayacağım diyor deyin. Öğrenciler İsa'nın verdiği buyruğu tam olarak yerine getirip Passa yemeğini hazırladılar. Matta 26, 17-19 ayetler arası. Şimdi İsa öğrencileriyle birlikte hazırlanan odaya girecek ve orada mayasız ekmek bayramını onlarla kutlayacaktı. Ancak bu sıra onu ele verecek olanın kimliğini de belirtecektir. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte sofraya oturdu. Hep bir arada yemek yerlerken doğrusu size derim ki içinizden biri beni ele verecek dedi. Derin üzüntüyle her biri ona sormaya başladı. Yoksa ben miyim ya Rab? Matta 26, 20-22 ayetler arası. Orada bulunan her kişi Yahuda'nın bunu yapabileceğine inanıyordu. Onun yüreğinde bulunan bir dereceye kadar her birimizin yüreğinde de vardır dostum. Sen kendi yüreğini bu konuda yokladın mı kardeşim? Biz de böyle insanlarız. Evet, hepimiz böyle insanlarız. Belki de yok canım ben bu kadar aşağılık bir şey yapamam diyeceksin. Emin misin? Yüreğimizi yoklayalım kardeşim. Onun eli benim üzerimde olmasaydı, yani Rabbin eli benim üzerimde olmasaydı ben de Yahuda gibi davranırdım. Eminim ki sen de böyle davranırdın. Bu düşünce bizim İsa'ya daha fazla yaklaşmamızı sağlamalıdır. İsa beni ele verecek olan elindeki ekmeği benimle birlikte sahana bandırandır diyerek yanıtladı. İnsanoğlu ölüme gidiyor. Tıpkı kendisine ilişkin yazılmış olduğu gibi. Ama insanoğlu kimin aracılığıyla ele veriliyorsa vay onun başına. O kişi hiç doğmasaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa'yı ele veren Yahuda atıldı. Rabbi yoksa o kişi ben miyim? İsa onu yanıtladı. Dediğin gibidir. Matta 26, 23-25 ayetler arası. Burada dikkate almamız gereken bir nokta vardır değerli dostum. Diğer öğrenciler İsa'ya sorarken, Ya Rab diye hitap ederken Yahuda sadece Rabbi dedi. Neden? Çünkü İsa'yı sadece bir öğretmen sıfatıyla görüyor. Onu Rabbi olarak görmüyordu. Müjde yazarı Yuhanna'ya göre bu noktada Yahuda aralarından ayrıldı. Yuhanna şöyle yazdı. Yahuda lokmayı aldıktan sonra hemen dışarı çıktı, gece olmuştu. Onlar yemek yerken İsa ekmeği alıp kutsadı, sonra bölüp öğrencilerine verdi. Alın ve yiyin, bedenimdir bu dedi. Ardından bir bardak aldı, teşekkür sunduktan sonra onlara verdi. Bundan hepiniz için dedi. Çünkü bu birçoklarını kapsayan, günahların bağışlanması için akıtılan antlaşma kanıdır. Matta 26-28 ayetler. Bu sahne muhteşem bir sahnedir. Eski antlaşma döneminden yeni antlaşma dönemine geçilmektedir. Ve bunun simgesi olan Rabbin sofrası ilk kez Rabbin kendisi tarafından başlatılıyor. Mayasız ekmek bayramı artık yerlerde kalacak. Bunun yerini Rabbin sofrası alacaktır. Mayasız ekmek bayramında bardak sofrada dolaştırılıp orada oturanların elinden 7 defa geçerdi. Son geçişte Rab yeni antlaşmayı onlara açıkladı. Bayram sırasında Hallel mezmurları diye bilinen 8 mezmur namelerle okunurdu. Bunlar mezmur 111'den başlayıp 118'e kadar devam eder. Bu mezmurları ruhsal alanda beslenmek için okurken Rabbimizin aynı mezmurları o Getsemani yolunda söylediğini hatırlamanızı istiyorum. Bu son yemekte Rab İsa Mesih kendisi için bir anıt yapmıştı. Ancak bu anıt taştan ya da tunçtan değil, ekmek ve şarap gibi unsurlardan oluştu. Bu unsurların ikisi de onun ikinci gelişine kadar ölümünden söz eder. İşte size diyorum, bundan böyle bağın bu ürününden içmeyeceğim. Babamın hükümranlığında sizlerle birlikte tazesinden içeceğim güne kadar. Matta 26 ayet 29. Babamın hükümranlığında sizlerle birlikte tazesinden içeceğim güne dek derken, ilerideki bir güne değiniyordu İsa Mesih. Rabbin sofrası devam edecektir. İleride ise kendi yemenliğini kurduğu zaman bağın ürününden tekrar içecektir. Bu ne demek oluyor? İsa Mesih'in çarmıhı ileriye uzanacak. Çarmıhta yapılan iş geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği de kapsayacaktır. Şimdi kutlamakta olduğumuz Rabbin sofrası ileriye bakıyor kardeşim. Onun gelişini, Rabbin gelişini bekliyor ama ileride İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra kutlanacak olan sofra yine geriye, onun ikinci gelişine bakacaktır. Bir ilahi söyledikten sonra Zeytinlik Dağı'na çıktılar. Sonra İsa onlara bu gece hepiniz bana bağlılığınız yüzünden çelişkiye düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılıdır. Çobanı vuracağım ve sürünün koyunları darmadağın olacaktır. Matta 26, 30 ve 31. ayetler. Burada İsa Zekeriya peygamberin yazılarından bir peygamberlik sözünü aktarıyor. Ama ben ölümden dirildikten sonra sizlerden önce Galile'de olacağım. Petros onu yanıtladı. Hepsi sana bağlılıkları yüzünden çelişkiye düşse bile ben hiçbir zaman çelişkiye düşmeyeceğim. Matta 26, 32 ve 33. ayetler. Petros'un bu sözünü incelersek değerli dinleyicilerimiz göreceğiz ki hem kendi sadakatine güveniyor hem de diğer öğrencilere güveni olmadığını belirtiyor. Yani Rab İsa'ya diyor ki diğerlerine güvenemesen bile bana, ben Petrus'a güvenebilirsin. Petros'un bir sorunu vardı. Kendi karakterini bilmiyordu. Sanımca birçoğumuz aynı sorunla yaşamaktayız değerli dinleyicilerimiz. İsa ona doğrusu sana derim ki dedi, bu gece horoz ötmeden önce 3 kez beni inkar edeceksin. Petros, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni hiçbir zaman inkar etmeyeceğim diye karşılık verdi. Öbür öğrenciler de aynı yolda konuştular. Matta 26, 34 ve 35. ayetler. Petros, ben hiçbir zaman çelişkiye düşmeyeceğim, hiçbir zaman seni inkar etmeyeceğim diye konuştuğunda sabahın erken saatleriydi. Evet, Rab İsa uğruna canını bile feda etmeye hazırdı. O gece horoz 2 defa ötmeden önce Petros İsa'yı inkar etmişti. Hem de 3 kere.